أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدد ذرات الكائنات ومركباتها تسبيحاتها تكبيراتها آمين. السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى. 28. lem'a 7. nükte. Aziz kardeşim, vahdetül vücuda dair bir parça izahat istiyorsunuz. Bu meseleye dair 31. mektubun bir lem'asında Hazreti Muhyiddin'in bu meseledeki fikrine karşı gayet kuvvetli ve izahlı bir cevap vardır. Şimdilik bu kadar deriz ki. Bu mesele-i vahdetül vücudu şimdiki insanlara telkin etmek ciddi zarar verir. Nasıl ki teşbihat ve temsiller havasın elinden avamın eline ve ilmin elinden cehlin eline girse hakikat telakki edilir. Öyle de vahdetül vücut meselesi gibi hakaiki ulviye ehli gaflet ve esbab içine dalan avamlara girse, tabiat telakki edilir ve üç mühim zarar verir. Bugün zamanımızda fazla konuşulmayan ve konuşulduğu vakitte de geçmiş asırlarda insanların istifade edip imanlarını arttıran, fakat bu zamanda insanlara arz edildiği vakit insanlara zarar verebilecek bir konudan inşallah bahsetmeye çalışacağız. 28. lem'anın 7. nüktesi. Konumuz vahdetül vücudu insanlar kabul etse nasıl zararlara, nasıl yanlış batıl efkara, fikirlere kapı açar? Onun inşallah müzakeresini yapmaya çalışacağız. Vahdetül vücut nedir? En evvel onunla alakalı kısa bir izahat yapalım. Vahdetül vücut, bazı özel insanların, bütün kainatı adeta arkada bırakan insanların, fikren arşa kadar giden ve bütün her şeyin Cenab-ı Hak tarafından yaratıldığını kabul eden, yüksek iman sahibi olan insanların kabul ettiği ve la mevcude illa hu, Allah'tan başka mevcut yoktur ve kabul etmiyoruz diyecek kadar yüksek bir seviyeye çıkan insanların zamanında kabul ettiği bir fikirdir. Yüksek fikirdir ama vartaları, tehlikeleri, sıkıntıları çoktur. Tuzaktır. Ama yüksek ilim sahibi olan o zatlar, yüksek bir marifetullah dersinden sonra böyle bir neticeye vardıkları için onları terakki ettirmiş olan bir fikir. Ama onların seviyesine çıkmayan insanları tedenni ettirecek, Allah muhafaza, batıl fikirlere sevk edecek ve Kur'an'ın vermek istediği marifetullah dersinden ve iman dersinden insanları uzaklaştıracak bir varta ve tehlikeyi de içermektedir. Nedir vahdetül vücut? Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Allah her şeyi halk etmiştir. Her yerde Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları görünür. Cenab-ı Hakk'ın vücuduna nispeten, Cenab-ı Hakk'ın varlığına nispeten hiçbir mahluka, hiçbir mevcuda ve varlığa varlık denilmez, vücut kabul edilmez, mevcut denilmez anlamındadır. İşte bu yüksek fikir, yani Allah var ama öteki mahlukat görünmeyecek kadar kıymetsizdir, değersizdir diye kabul edilen böyle bir fikir, şimdiki insanların nazarına arz edilse ve insanlara alın böyle yüksek bir fikir vardır, siz de bunu kabul edin delilse, nasıl zararlara kapı açar, nasıl tehlikelere ve tuzaklara insanları götürür, onunla alakalı üstadımızın, bir abimizin sorusuna binaen verdiği cevabı mütalaa edeceğiz. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. 7. nükte. Aziz kardeşim, vahdetil vücuda dair, yani Allah'tan başka hiçbir mevcuda Allah'ın vücuduna nispeten vücut denilmez fikrine dair bir parça izahat istiyorsunuz. Bu meseleye dair 31. mektubun bir lemasında, 9. lemada üstadımız bununla alakalı çok geniş izahlar veriyor. Orada da yine abilerimizin verdiği, sorduğu sorulara binaen üstadımızın verdiği cevaplar işleniyor. 9. lema. Bunlar da teksir lemasında geçiyor yine. Bu meseleye dair 31. mektubun bir lemasında Hazreti Muhyiddin'in, Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin bu meseledeki fikrine karşı gayet kuvvetli ve izahlı bir cevap vardır. Şimdilik bu kadar deriz ki. Şimdi üstadımız orada verdiği izah da bir misalle bunu izah etmeye çalışıyor. Birkaç konu var orada işlenen aynı meseleyle alakalı ama verdiği bir iki misal var. Fakat ben bir misali özellikle burada nazarınıza arz edeceğim. Ve vahdet-ül vücut meselesini konuşurken hep aklımıza da bu misal temessül etsin. Devamlı böyle zihnimizin bir tarafında, hafızamızın bir tarafında da yer etsin ki ona göre bu vahdet-ül vücut meselesini devamlı o misal muhacesinde değerlendirmeye çalışalım. Üstadımız, aynalarda görünen güneşin timsali var diyor. Aynalarda görünen güneşin timsali var. Bir tarafta dünyadan 1 milyon 300 bin kat büyük olan bir güneş, etrafında irili ufaklı yani dünyadan daha küçük, daha büyük olan gezegenleri, 12 tane gezegeni döndüren ve gezdiren bir güneş, ondan uydularıyla beraber. Ondan sonra her tarafı aydınlatan koca bir güneş, bir taraftan da güneşin ışığını, ışıkçığını almış olan ve küçük bir yeri de aydınlatan küçük bir ayna var. Zatında nursuz, zatında karanlık ve kesif olan bir ayna ama güneşin ışığıyla da parlamış ve bir yeri de aydınlatan bir ayna var. İşte normal olarak baktığımız vakit ayna var. Aynanın içinde görünen ışığı da vardır. Bu inkar edilmez. Vahdet-ül vücutçu bir zihniyete sahip olan birisi diyor ki, ben güneşin ışığına, güneşin büyüklüğüne, güneşin azametine karşı buradaki şu tırnak büyüklüğündeki aynaya vücut demem, ışığına da ışık demem. Dolayısıyla burada benim kabul ettiğim tek bir ışık var, güneşin ışığıdır. Aynayı kabul ediyorsanız da onun ışığı da ondan geldiği için onun kendi zati ışığı zaten yoktur. Dolayısıyla bütün ışıklar güneşindir. İşte üstadımız la mevcuda illahu yani Allah'tan başka mevcut yoktur. Vahdetül vücud tek bir vücudu kabul etme zihniyeti, ameliyeti ve tasavvufi görüşü bu misalle üstadımız anlatıyor. Sadece güneş var, güneşin ışığı var. Diğerlerine güneşe nispeten ışık denilmez, ışık verici değillerdir. Misalini üstadımız bu hakikati anlatmak için kullanıyor. Dolayısıyla bu vahdet-ül vücut meselesini anlatırken hep zihnimizin bir tarafında bu misalde inşallah temessül etsin ki mesele daha net bir şekilde izah edilebilsin. Şimdilik bu kadar deriz ki bu mesele-i vahdet-ül vücudu, bu vahdet-ül vücut meselesini şimdiki insanlara telkin etmek, ciddi zarar verir. Ha, demek ki sırf bu işi yani tasavvuf, onsa marifetullah, bütün hissiyatıyla, hatta bedenin bütün hüceyratıyla, bakışları hep bu manada çalışan, ondan sonra zihni hep bu manada çalışan insanlar var. Bir de bu asrın maddeyle iç içe olan, hatta madyunluk fikri onda daha çok galip gelmiş olan, maneviyattan tebaud etmiş, uzaklaşmış olan insanların nazarı var. Üstadımızın burada verdiği cevap, bu asrın insanlarına vahdet-ül vücut meselesini telkin etmek, onları bu fikre davet etmek meselesinin açacağı zararları anlatıyor. Bu meseleyi vahdet-ül vücudu, şimdiki insanlara telkin etmek, aşılamaya çalışmak ve bu fikre davet etmek, ciddi zarar verir. Bu bir hüküm cümlesi. Nasıl peki? Nasıl ki teşbihat ve temsiller havasın elinden avamın eline ve ilmin elinden cehlin eline girse hakikat telakki edilir. Üstadımız bununla alakalı haşiye düşüyor. Nasıl ki iki melaike
teşbihin sırrı münasebetiyle Sevr ve Hud ismiyle tesmiye edilen avamca koca bir öküz ve koca bir balık telakki edilmiştir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ya Resulallah, dünya ne üzerinde duruyor? 14. Lema'da Üstadımız bunu anlatıyor. Dünya ne üzerinde duruyor? Alessevr vel hud. Yani öküzün ve balığın üzerinde duruyor cevabı geliyor. Bu meselenin iki defa, iki ayrı vakitte sorulduğu, birisinde alessevr, diğerinde de alel hud cevabı verildiğini Üstadımız da anlatıyor ve buna binaen izahlar yapıyor. Bir tanesi de, Üstadımız burada bir misali verdiği için, Cenab-ı Hak hangi mahluku yaratmışsa, hangi mahluku dünyaya göndermişse ona müvekkel melek, yani vekil melek yaratır. Ve o melek onun işini de tanzim eder, tesbihatını da Cenab-ı Hakk'a şuurlu bir şekilde arz etmeye çalışır. Yani mahlukatın şuursuz olan ubudiyet ve tesbihini şuurlu bir şekilde Cenab-ı Hakk'a arz ediyor müvekkel melekler, muvazzaf melekler, vekil melekler. Şimdi bu dünya iki melek üzerine duruyor. Bir tanesinin ismi Sevr'dir, birisinin ismi Hud'dur ve bu ismi vermesinin sebebi onların birisinin karaya nezaret etmesi, diğeri de denizlere nezaret etmesi ve karaya nezaret edenin temessülü, yani alemisardaki şekli bir öküz ve boğaz şeklinde, diğerinin de alemisardaki temsili ve şekli balık şeklinde ve suretinde olmasındandır diye Üstadımız üç ayrı vecihle izah ettiği bu meselenin bir vecinde böyle bir izahat yapıyor. Şimdi bu yüksek hakikat, bu yüksek hakikat insanlar tarafından anlaşılmadığından hadisin zahiri ifadesine takılıp bu dünyanın altında koca bir öküz ve balık vardır ve dünyayı bunlar taşıyor. İtiraz ettiğin vakitte de sen dine mi muhalefet ediyorsun? Al sana hadis-i şerif, al sana kaynak diye önümüze getiriyorlar. İşte Üstadımız diyor ki, teşbihler ve temsiller yüksek derecedeki insanların havasın elinden avamın ve ilmi kariyeri olmayan insanların eline düşse hakikata inkılap eder ve hurafata da hurafelere de kapı açar diyor Üstadımız. İşte aynı şu vahdet-ül vücut meselesi. Havas olan yüksek seviyedeki insanların elinden, avam olan ve maddiyatla iç içe olan insanların eline düştüğü vakitte, onlara telkin edildiği vakitte maalesef öyle hurafata, öyle hurafelere kapı açar ki imanlarına da, İslamlarına da, maneviyatlarına da mal olabilir. Onun için telkin etmeyin diyor Üstadımız. Yüksek bir meslekti, o artık mazide kaldı. Onun için bu zamandaki insanlara şer-i şerifin esaslarını anlatmak ve İslamiyet'in vermek istediği mesajın bu asırdaki insanların anlayabileceği şekildeki ifadelerle anlatmaya çalışmaktır esas diye Üstadımız meseleyi buraya getirmeye çalışıyor. Öyle de vahdetül vücut meselesi, öyle de vahdetül vücut meselesi gibi hakaik-i ulviye, ehli gaflet ve esbab içine dalan avamlara girse, tabiat telakki edilir ve üç mühim zarar verir. Ha. Tabiat nedir? Kainattaki kanunlar, Allah'ın koyduğu kanunlar. Kainatın idare kanunları. Allah muhafaza, vahdetül vücut meselesi bu zamanki insanlara telkin edilse, o zaman hurafata kapı açabiliyor ve tabiata inkılap edebiliyor. Haşa, o zaman gördüğü her şey, madem ki Allah'tan başka kimse yok ve madem ki ben bunları görüyorum, öyleyse haşa, Allah şu mevcudattır diyebilecek kadar gerileyebiliyor ve imanı da kaybedebiliyor. Üç tane mühim zarar. Birincisi, vahdetül vücudun meşrebi. Yani la mevcude illahu, Allah'tan başka mevcut yoktur diyen insanların o meşrebi ve yolu, Cenab-ı Hak hesabına kainatı adeta inkar etmek iken, yani güneş hesabına, güneşin parlattığı bütün aynaları ve aynaların ışıklarını inkar etmek iken, Allah'ın yarattığı bütün mahlukat Allah'ın var etmesiyle var olmuştur. Öyleyse onlara vücut denilmez. Onlara vücut rengi verilmez. Ancak Allah vardır demek iken avama girdikçe ilmi seviyesi olmayan, havas olmayan, bu meselenin farkında olmayan ve her şeyle terakki etme eğiliminde olan zatlardan avama, yani ilmi olmayan insanlara ve maneviyattan uzak olup maddiyatla iç içe olan insanlara girdikçe gafil avamlara, hususan maddiyum fikirleriyle alude, maddiyum fikirleriyle yani maddeperest ve maddeye tapan insanların fikrine bu madde karıştıkça, bu fikirlere girdikçe kainat ve maddiyat hesabına uluhiyeti inkar yoluna gider. Ha. Şimdi bakın. Allah her şeyi yaratmıştır. Sadece Allah var, hiç kimse yoktur diyen yüksek fikir sahibi. Ama bunlar fikrende, kalben ve ruhende arşa kadar terakki etmiş olan insanlardır. Şimdi üstadımız diyor ki Abdülkadir Geylani, Şah-ı Nakşibendi, İmam Rabbani gibi zatların bazen bir dakikada arşa kadar urucu ruhanileri oluyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca çıkmış ve miraca çıkan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kapıyı da açık bırakmış. Ümmetin ebdalleri yani velileri, yüksek seviyedeki mutasavvıfları ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı her yönüyle taklit etmeye çalışan zatlar ruhen onlar da terakki edip devamlı uruc edebiliyor, miraca çıkabiliyor. Şimdi bu gibi zatlar dünyanın bütün her şeyini, kevnin ve kainatın bütün merhalelerini bırakıp ta kürsiye, ondan sonra arşa kadar terakki edip kainatın görünmeyecek kadar küçüklüğünü gördükten sonra, müşahede ettikten sonra ya buna mı biz vücut diyorduk? Öyleyse vücuda layık değiller. Öyleyse bunlar yoklar diyebilecek kadar yüksek seviyeye gelmiş olan vahdet-i vücut meşrebi var. Abdülkadir Geylani ile İmam Rabbani Seri bunlardan ayrıdır. Onların meşrebi farklıdır. Ama burada Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin başını çektiği bir dar meşrep var. Ve bu dar meşrepte de yüksek seviyeli insanlar girmiştir. Diğerlerine girme izni zaten verilmemiştir. Ben kitaplarımı benden olmayan ve benim makama gelmeyen insanlara haram kıldım. Tahrumu mutalaatu kutubine ala min leyse minne diyor Muhyiddin Arabi Hazretleri. Yani benim seviyeme gelmeyen ve benden olmayan bir insan kitabımı okumasın. Niye? Çünkü zarar görecek. İşte böyle bir zarar muhakkaktır. Özellikle bu asrın insanı, özellikle avam olan ve özellikle de maneviyattan uzak olan gafil insanlar ve özellikle de maddeyle iç içe olan ve maddeye tapacak kadar maneviyattan uzaklaşmış olan insanlar bu asırda bu fikri Allah muhafaza kabul etseler, gördükleri şeylere Allah diyecek, ilah diyecek ve bunu onun namıyla sevmeye başlayacak ve onunla bütünleşecek. Onun için üstadımız 9. lemada vahdet-i vücut meselesini anlattığı yerde heme os değil, heme ezostur diyor. Yani her şey o değil, her şey ondandır diyor. Çok enteresan bir şey. Yani her şey Allah değil ama her şey Allah'tandır ifadesini üstadımız orada bu ifadeyle ortaya koyuyor. Ve bizim kainata ve Allah'a ve bunların aralarındaki bağlantıya nasıl bakmamız gerektiğini, şer-i şerife nasıl uygun bir bakış açısı olacağını bize güzel bir şekilde anlatıyor ve ortaya koyuyor. Allah razı olsun. Çünkü bu asırda hakikaten Risale-i Nur eseri elimizde olduğu için kendimizi itikadi noktada ciddi manada terbiye ediyoruz ve bu manada tedavi ediyoruz. Elhamdülillah. Birincisi bu. Vahdet-ül vücut meselesini bu asırdaki insanlara telkin etseniz haşa her şeye Allah ve ilah diyecek bir duruma gelebilir. İkincisi, vahdet-ül vücut meşrebi masivay-ı ilahinin rubiyetini o derece şiddetle reddeder ki masivayı inkar ve ikiliği ref ediyor. Vahdet-ül vücut meşrebi öyle yüksek bir meşrep ki Allah'tan gayrı olan, Allah'ın yarattığı bütün mahlukatın rubiyetini, Rabliğini, bir şeyi ortaya koyabilecek özelliklerini o derece şiddetle reddeder ki, yani Allah'tan başka Rab yoktur, Allah'tan başka mürebbi yoktur, dolayısıyla Allah'tan başka kainata müessir hakiki yoktur meselesini o kadar kabul etmiş ki, masivayı inkar ve ikili ref ediyor. Bırak diyor şu sebepleri, Allah yaratıyor. Sebepleri görme bile. Yani ifrat mertebede ama, yani burada bakıyorsunuz, kendilerinin ciddi manada manevi yönden terakki etmeden vesile olan bir meşreptir. Ama bu zamanda dedin mi, maddiyatla iç içe olmuş olan insanlar, Allah muhafaza, mahlukata mürebbilik, Rablik verebilecek duruma gelebiliyor. Özellikle nefsi emmareye. Burası çok mühim. Yani insanın kendi enaniyetine ve kendi emmare olan nefsine rubiyet vermeye başlamasına vesile oluyor. Değil nüfusu emmarenin, yani nefsi emmare dediğimiz insanların taşıdığı kabiliyet, istidat, akıl ve ilim sahibi olan insanların taşıdığı nüfusu emmarenin değil, belki her bir şeyin müstakil vücudunu görmemek iken, yani hiçbir şeyin müstakil bir vücudu yoktur. Her şey pamuk ipliğiyle Cenab-ı Hakk'a bağlıdır, kıymetsizdir, değersizdir. Güneş ışığını kestiği vakit aynalar nasıl sönüyorsa, Allah isimlerinin ve sıfatların ışığını kestiği vakit mahlukat dediğiniz, masiva dediğiniz, mevcudat dediğiniz, enaniyet dediğiniz, sebepler dediğiniz, tabiat dediğiniz hiçbir şey kalmaz. Buraya getirecek meseleyi vahdet-i vücutçular. Ama biz şu asırda, şu fikriyatta onu aldık mı, o zaman bizim problemimiz çok farklı olur. Bakın, değil nüfusu emmarenin, belki her bir şeyin müstakil vücudunu görmemek iken, bu zamanda fikri tabiatın istilasıyla, tabiat fikrinin her tarafta musallat olmasıyla, her tarafa yayılmasıyla, istila etmesiyle ve gurur, bakın, bendeki gurur benim hiçliğimi kabul ettirmez. Öyleyse bu vahdet-i vücuda savunacak duruma gelirsem, benim gururum da kendimin yok olmasını istemeyen ve bunu savunan bir özellikte olduğu için ne yapacağım? Vahdet-i vücudu anlatırken, kendimi de inkar etmezken, kendimin haşa Rablik mertebesine gelmeye vesile olabilecek, kılabilecek bir tehlikeye ve vartaya beni sürükleyebilir. Gurur ve enaniyetin nefsi emmareyi şişirmesiyle ve ahireti ve halıkı bir derece unutmak cihetiyle bazı nüfusu emmare küçük birer firavun, adeta nefsini mabud ittihaz etmek istidadında bulunan insanlara vahdet-i vücudu telkin etmek, vahdet-i vücudu aşılamaya çalışmak, vahdet-i vücuda davet etmek nefsi emmareyi, el-iyadu billah, Allah muhafaza eylesin, öyle şımartır ki ele avuca sığmaz. Kendisini ilah telakki edebilecek ya da kainattaki kendisinden daha güçlü gördüğü hadiseleri haşa ilah ve Rab olarak kabul edebilecek bir duruma gelebilir. Şimdi bir mağara düşünün ve bu mağaranın ağzında aynalar var. Ve bu aynalar güneşten ışık alıyor. Biz de güneşi gözümüzle görmüyoruz. Ama onun tecellileri olan ışıklar vasıtasıyla, aynalar vasıtasıyla görebiliyoruz. Şimdi mağaranın ağzında olan birileri, mağaranın ağzına kadar, kapısına kadar çıkmış olan birileri, o güneşi görebiliyor. Güneşin sadece kendi mağaralarının ağzındaki, dibindeki aynaları ışıklandıran ve onlara ışık veren küçük bir güneş olmadığını, dünyanın her tarafını, hatta görebildikleri kainatın her tarafını, gökyüzünü ışıklandıran yüksek seviyede bir güneş olduğunu gördükten sonra içeridekilere söylüyorlar. Arkadaşlar, bu ışıkçıklara takılmayınız. Ancak güneşin ışığı vardır. Bu ışıklar gördüğünüz şeyler de sadece onun sönük birer aynasıdır, ışıkçıklarıdır. Siz güneşe itibar edin. Güneşten ışıkları bilin, teşekkürünüzü ondan bilin deyip onlara bunları telkin etmeye çalıştığı vakitte onlar güneşi bilmeyen ve güneşten uzak olan ve sadece aynaları ve aynanın ışıklarını, ışıkçıklarını gören o insanlar, içerideki, dipteki insanlar, güneşten başka ışık yoktur dedikleri vakit her bir aynaya güneş özelliği verebilirler. Böyle bir tehlike vardır. İşte mağaranın içerisinde olan bizler, karanlıkla iç içe olan bizler, eğer Muhyiddin Arabi gibi yüksek imanlı zatların, ulumu imaniyenin birer harikası hükmünde olan bu gibi zatların arşa kadar çıkıp sadece Cenab-ı Hakk'ın mevcudiyetini ve bütün mahlukatın Cenab-ı Hakk'ın mevcudiyetinden birer sönük vücut aldıklarını gördükten sonra la mevcude illa hu, Allah'tan başka mevcut yoktur ifadesini karanlık bir mağara içerisinde olan bizler, şu kâinat içerisinde olanlar ve Cenab-ı Hakk'ın ışığıyla, yani isim ve sıfatların ışıklarıyla hareket eden sebepleri gören bizler, bu fikri alsak ve bu fikri anlatmaya çalışsak, hem kendi enaniyetimize hem kainattaki tabiat dediğimiz tağuta, Allah muhafaza ilah diyebilecek, Rab diyebilecek bir duruma bu yüksek fikir vasıtasıyla alabiliyoruz ve imanımız ciddi manada düşebilir. Fikir yüksektir ama muhatapları düşük olunca, avam olunca bundan ciddi manada bir fikir zehirlenmesine girebilirler. Dolayısıyla bu asırdaki insanlara vahdet-ül vücut meselesini telkin etmek tehlikelidir ve zararlıdır. Niye? Çünkü bu asrın insanların midesi kaldırmaz, midesine oturur. Üçüncü bir tehlike, tagayyür, tebeddül, tecezzi, tahayyüzden mukaddes. Tagayyür, devamlı değişme. Tebeddül de yine farklı farklı hallere girme, aynı manaya geliyor, farklı bir versiyonu var. Tecezzi, cüz'ileşme ve bir iş yapabilme aynı anda. Ondan sonra küçük işler yapabilme, aynı anda çok işleri yapamama. Tahayyüz de yer tutma gibi eksikliklerden mukaddes, münezzeh, müberra, mualla olan, yüksek olan, bunlardan uzak olan, münezzeh olan, mukaddes olan Zat-ı Zülcelal'in vücubu vücuduna ve takaddüs ve tenezzühüne muvafık düşmeyen tasavvurata sebebiyet verir ve telkinat-ı batılaya medar olur. Dolayısıyla tagayyür eden, ondan sonra tebeddül eden, ondan sonra cüz'ileşen ve kısımlara ayrılan ve aynı anda çok işler yapamayan ve yer tutma özelliğine sahip olan bütün bu mevcudatın taşıdığı özelliklerden uzak olan, mukaddes olan, münezzeh olan, bu gibi şeylerden kesinlikle beri olan Cenab-ı Hakk'ın o manadaki sıfatlarına insanlar ne yapabilir? Batıl fikirlerle Allah muhafaza yanlış manalar yükleyebilir. Haşa, kainatı adeta Cenab-ı Hak'la bütünleştirmeye kadar gidecek bu insanlar ve Allah tebeddül etmezken kainatın tebeddülünden Cenab-ı Hakk'ın haşa sanki tebeddül ettiği, Cenab-ı Hakk'ın tecezzi ettiği, tagayyür ettiği ve mekan tutma özelliğine sahip olan bir ilah olduğunu bu insanlar, bu asırdaki insanlar kendi küçük fikirleriyle vahdet-ül vücudun yüksek fikirlerini tam anlayamadığından dolayı böyle batıl fikirlere sapacak ve Cenab-ı Hakk'a yakışmayan, Cenab-ı Hakk'ın da uzak olduğu bu gibi mahlukata yakışar eksik sıfatlar, nakıs ve kusur sıfatları da haşa Cenab-ı Hakk'a yakıştırmaya başlayacak. Onun için bu asırdaki insanlara bu üç tehlikeli meseleden dolayı vahdet-ül vücut meselesini telkin etmek kesinlikle yanlıştır. Evet, vahdet-ül vücuttan bahseden fikren seradan Süreyya'ya çıkarak kainatı arkasında bırakıp nazarını arş-ı âlâya diken, istiraki bir surette kainatı mağdum sayıp, her şeyi doğrudan doğruya kuvvet-i imanla vahid-i hadden görebilir. Burası çok mühim. Vahdetül vücuttan bahseden, yüksek fikir sahibi olan, Muhyiddin-i Arabi gibi ulum-u imaniyenin birer harikası hükmünde olan bu gibi yüksek zatlar, fikren bazen de ruhen, seradan süreyyaya çıkarak, yani yeryüzünün en alçak seviyesinden, bütün mahlukatın en yüksek seviyelerine çıkarak, kainatı arkasında bırakıp, nazarını arş-ı âlâya diken, istiraki bir surette kainatı mağdum sayıp, bu gerçek bir ilmi mesele, Kur'ani bir mesele değildir. İstiraki bir meseleden dolayı bunu böyle sayıp, mahlukatı da mağdum kabul edip, yani yokmuş gibi kabul edip, her şeyi doğrudan doğruya kuvveti imanla, imanın kuvvetiyle vahid-i ehad'den görebilir. Vahid-i ehad, bütün kainatı ihata eden Cenab-ı Hakk'ın vahid ismiyle, en küçük mahlukatın bizzat yanında bulunan ve onun da en küçük işini gören Cenab-ı Hakk'ın yine birliği ifade eden vahid ismine kadar, yani en küçük şeyi yapan en büyük şeyi, en büyük şeyi yapan en küçük şeyi yapmıştır meselesini tamamıyla ihata eden vahidi ehad olan Allah'tan böyle bir şeyi görebilir. Yoksa kainatın arkasında durup kainata bakan ve önünde esbabı gören ve ferçten nazar eden, bakın, vahdet-i vücut meselesini savunan ve ortaya atan o yüksek imanlı ve yüksek ruhlu olan zatlar, vahdet-i vücut meselesini anlatırken fikren arşa gidiyorlar, belki ruhen arşa gidiyorlar ve arştan mevcudata baktıkları vakit mevcudat küçülüyor, görünmeyecek kadar küçülüyor, görünmüyor. Çünkü bütün bu kevn, bu görmekte olduğumuz bütün bu kainat, kürsinin yanında çölün içerisindeki atnalı mesabesindedir. Ve kürsi denilen alem de arş denilen alemin içerisinde yine atnalı mesabesinde kalıyor. Dolayısıyla arşa çıkan bir insan kürsiyi görmekte, kürsinin içerisinde de çok küçük bir yer tutan kainatı görmekte, bunun içerisinde güneş sistemini ya da Samanyolu galaksisini görmekte zorlanır. Güneş sistemi içerisindeki dünya içindeki küçük bir sebebi görmekte zaten imkan diye bir şey kalmıyor. Şimdi burada oradan bakan bir insanın kainatı değerlendirmesi, mevcudatı değerlendirmesi nerede? Ve bütün kainatı idare eden Cenab-ı Hakk'ın hakiki mevcudiyetini görmesi nerede? Bir de burada saydığı şeylere bakın. Kainatın arkasından durup, yani şu andaki bulunduğumuz ortamdan, mevkiden durup, kainata bakan, bütün her şeye bakıyoruz, yıldızları görüyoruz, güneşi görüyoruz. Öyle yıldızlar var ki biz onları anlatırken dehşete kapılıyoruz. Canis Majoris, 8 katrilyon büyüklüğünde bir yıldızdır. Şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük yıldız diyoruz. Yani güneş 1 milyon 300 bin kat. Ne kadar muazzam şeyler bunlar diyoruz. Niye? Buradan baktığımız için. Ama arştan bakarsan Canis Majoris diye bir şey görünmez bile, esamesi bile okunmaz. Ve önünde esbabı gören, her tarafta da sebepleri görüyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak imtihan dünyası olan bu dünyada her şeyi sebeplerle halk eder. Çocuğu, bebeği anne baba vasıtasıyla gönderir. Meyveyi ağaç vasıtasıyla, sebzevatı toprak vasıtasıyla, ilahir yağmuru bulut vasıtasıyla Cenab-ı Hak gönderiyor. Dolayısıyla bütün bu sebepleri biz ne yapıyoruz? Görüyoruz. Buradan bakan ve önünde esbabı gören ve ferçten nazar eden, ferç dediğimiz dünyanın, kainatın en düşük noktası olan burası. Ferçten nazar eden elbette esbab içinde boğulup tabiat bataklığına düşmek ihtimali var. Bakın şu ifadeye bakın. Esbab içinde boğulacağız ve tabiat bataklığına düşmek ihtimali olacak. Fikren arşa çıkan Celaleddin-i Rumi, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri radıyallahu anh gibi diyebilir. Kulağını aç,
herkesten işittiğin sözleri,
şu anda herkesten işittiğimiz sesler, mevcudattan duyduğumuz sesler,
gezegenler dönerken çıkardığı sesler, rüzgarın uğultusu, gök gürültüsünün o radın, o muhteşem sesi, bütün bu manadaki mevcudattan işittiğin sesler, sözler, fıtri fonograflar gibi Cenab-ı Hak'tan işitebilirsin. Bakın, fikren arşa çıkan ve her şeyin halıkı ve her şeyin asıl sebebi, müsebbibül esbab olan Cenab-ı Hakk'ın her şeyi halk ettiğini, her şeyi idare ettiğini, her şeyin dizginin elinde olduğunu gören Hazreti Mevlana gibi bir insan arşa çıktığı vakit şöyle diyebilir. Kulağını aç, herkesten işittiğin sözleri fıtri fonograflar gibi
Cenab-ı Hak'tan işitebilirsin. Fonograf, gramofonun bir şey, şekli yani, bir çeşidi.
Ondan sonra hoparlör gibi, yani seslerin yayılmasına, duyulmasına vesile olan alet, ses cihazı gibi diyebiliriz. Fıtri fonograflar gibi Cenab-ı Hak'tan işitebilirsin. Demek ki şu anda misal diyor, ben konuşuyorum ama size hoparlör vasıtasıyla ulaşıyor. Hoparlör burada bir alettir, bir vasıtadır, bir vesiledir. Konuşan ben olduğum gibi. Aslında bütün sözlerin sahibi Cenab-ı Hak'tır diyor Hazreti Mevlana. Ve kulağını aç, herkesten işittiğin sözleri fıtri fonograflar gibi, fıtri hoparlörler gibi Cenab-ı Hak'tan işitebilirsin. Yoksa Celaleddin gibi bu derece yükseğe çıkamayan ve ferşten arşa kadar mevcudatı ayna şeklinde görmeyen adama kulak ver, herkesten kelamullahı işitirsin desen, manen arştan ferşe sükut eder gibi hilaf-ı hakikat tasavvurat-ı batilaya giriftar olur. Demek ki arşta değil, ferşte duran, yükseklere çıkmayıp alçaklarda duran, manen inkişaf etmemiş, maddiyata dalmış olan insanlara, Hazreti Mevlana'nın o bütün mevcudatı aşmış ve fikren arşa ulaşmış ve her şeyin halıkı olan Allah'ı mükemmel bir imanla hakka yakin mertebesine tanımış olan o yüksek imanından söylediği kulak ver, herkesten işittiğin sözleri fıtri fonograflar gibi Cenab-ı Hak'tan işitebilirsin sözlerini. Kalk bu asrın insanına, maddiyata dalmış olan insanlarına söyle. Onlar Allah muhafaza, herkesin söylediği sözü sanki haşa Cenab-ı Hak söylüyormuş gibi batıl fikirlere sen bu insanları ne yapabilirsin? Sevk edebilirsin. Onun için bu sırrı anlamayan Muhyiddin Arabi gibi zatlara haşa Şeyhül Ekber denildiği halde, en büyük şeyh denildiği halde, en yüksek tasavvufi mertebeye ulaşmıştır denildiği halde, bazı yüksek muhakkik zatların ona verdiği paya budur. Allah muhafaza, küfürle itham edecek, dalaletle itham edecek ve maneviyattan kesinlikle kovulmuştur dedirtebilecek bir duruma da bazı tefrit sahipleri bunu böyle niteleyebilir. Bazıları kabullenir, yanlış şeylere gider. Bazıları da şer-i şerife uygun değildir, bunu söyleyen haşa küfre girmiştir diyecek kadar da onlara hakaret edebilir. Onun için üstadımız diyor ki, bazı sözler var, kendisi küfür görünür, lakin sahibini kafir etmez. Muhyiddin Arabi Hazretleri gibi zatların belki sözleri bazen hilaf-ı şeriat ve hakikat görünebilir. Ama onları kafir etmez. Onlar hadidir, fakat her meselede mühdi değillerdir. Hidayete erdiremezler demek suretiyle. Onların söylediği sözler, onların seviyesine göre değerlendirilmesi ve yüksek bir imandan geliyor denmesi gerekiyor. Ama onların seviyesine gelmeyen bir insan bunları söylerse, elbette hilaf-ı hakikat ve şeriat konuşmuştur diye onların da hakkını bu manada teslim etmek icap ediyor ve yanlış konuştuklarını da ifade etmek istiyor. Bu asırdaki insanlardan vahdet-ül vücudu kabul eden ve savunan insanlar olsa. قُلِ اللّٰهُ سُمَّ ذَرْهُمْ ف۪ي خَوْدِهِمْ يَلْعَبُونَ Sen Allah de, قُلِ اللّٰه, sonra da bırak onları, daldıkları batakta oyalana dursunlar. En'am suresi 91. ayet. مَا لِلْتُرَابِ وَلِرَبِّ الْاَرْبَابِ Rabbül Erbab olan Allah'ı anlatmak, topraktan, halk olan insanın haddine mi düşmüştür? Dolayısıyla, yani leyse ke misli şeyun. Cenab-ı Hak hiçbir mahluka benzemez. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'la alakalı bir şey anlatırken, biz onun eserlerinden ve eserlerinde tecelli ettirdiği esma ve sıfatlarından bahsetmek durumdayız. Zat-ı İlahi ile konuştuğumuz vakit, Zat-ı İlahi ile alakalı konuştuğumuz vakit, burada bazı yanlış, batıl fikirlere, efkar-ı batılaya kapı açabiliriz. 3. Sübhane men tekaddese anil eşbahi zatuhu ve tenezzehet an müşabahatil emsali sıfatuhu ve şehide ala rubiyyetihi ayatuhu celle celaluhu ve la ilahe illahu. Zatında şebihten mukaddes ve sıfatında misillerin benzemesinden münezzeh olan ayetleri onun rubiyetine delalet eden, celali nihayet derecede yüce olan ve ondan başka hiçbir ilah bulunmayan zatı her türlü kusurdan tenzih ederiz. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hakk'ın mahlukata benzemediği, mahlukatın zatında bulunan arızalardan münezzeh olduğu, mukaddes olduğu ifade ediliyor. Böyle bir zatı biz bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. La mevcude illa hu demek yüksek bir ilim, yüksek bir fikir, yüksek bir ruh, yüksek bir iman işidir. Maddiyata dalmış, maddiyatın içerisinde olan, ferçten ayrılamayan, sebeplerle karışık olan, alude olan ve iç içe olan insanların söyleyeceği bir şey değildir. Söyledikleri vakit Cenab-ı Hakk'a yakışmayan bazı sıfatların Cenab-ı Hakk'a yakıştırmaya başlamamıza da vesile olacak tehlikeli bir yoldur. Allah rızası için El-Fatiha.